Muhterem arkadaşlar, bu akşam yine top sizde, sizden gelecek sorular çerçevesinde sohbet edeceğiz inşallah. Allah hepimizi birbirimizin hayrına vesile eylesin.
Evvelki haftadan serbest kürsüden benim bir sorum vardı İsa'cığım. İsterseniz ben onu yönelteyim.
Olur.
İmam Ali Aleyhisselam'ın velayeti bu kadar önemli, itikadi bir konu olmasına rağmen Kur'an'da ismi neden açıkça yani Ali diye yazılmamıştır?
Şimdi muhterem arkadaşlar, bu konu aslında çok etraflı bir konu. Yani işte Kur'an metodolojisi, tefsir usulü metodolojisi, hadis usulü. Bir yığın bu manada ilimlerin önce bilinmesi lazım. Sonra Allah-u Teala ile kulları arasındaki ilişki biçiminin Kur'an-ı Kerim çerçevesi de algılanmış, anlaşılmış olması lazım. Evvel emir de İnsaf ehli için bu soruda şu cevap yeterlidir. Allah'a soru sorulmaz. Bu sorunun aslı Allah'a sorulur. Yani mantık çerçevesinde, ayetler çerçevesinde, hadis-i şerifler çerçevesinde, akli deliller, istidlaller çerçevesinde Allah'la kullar arasında mutlak manada bir rabıtanın, bir hüccetin olduğu neticesine ulaşılmış ise, akli delillerle Allah'la kullarının arasında bir hüccetin, bir delilin olması zaruretine gittikten sonra bu delili teyit eden ayetler var mı yok mu diye bakılır. Bunu teyit eden hadis-i şerifler var mı yok mu diye bakılır. Eğer teyit eden ayetler varsa geriye dönülüp, peki bu niye böyle olmadı? Mesela ben bir soru sorayım. Allah-u Teala 124 bin peygamber gönderdiğini söyler değil mi Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde? Kur'an-ı Kerim'de kaç peygamberin ismi vardır? 23 miydi, 25 miydi? Mesela soru sorabilir miyiz? Allah-u Teala neden 25 peygamberinin ismini zikretti de diğerlerinin ismini zikretmedi? Bu ayet-i kerimesinin birinde Allah sorar, ama Allah'a soru sorulmaz. İlk etapta buranın bilinmesi lazım. Mesela gene sorulabilecek bir sorudur. Saltanat rejimine İslam karşı çıkmaktadır. İslam liyakati ve seçim işinin Allah'a ait olduğunu söyler. Allah-u Teala neden peygamberleri hep İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan yolladı? Babadan oğula, babadan oğula, babadan oğula geçti. Ta ki şey hariç, Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem hariç. Niye babadan oğula verdi? Veya bir başka soru, Allah-u Teala niye peygamberi sonlandırdı ki? Yani peygamber niye ta kıyamete kadar devam etmedi ki? Bunlar hepsini sorabiliriz. Bu manada sorabileceğimiz çok soru vardır. Yine, es-salatu imadu'd-din buyurur Allah Resulü. Namaz dinin direğidir değil mi? Yani namazın önemini anlatmak için bu ifadeden daha güçlü bir ifade olabilir mi? Namaz dinin direğidir. Bu kadar önemli olan, dinin direği olan namaz hakkında Kur'an'da herhangi bir bilgi var mı arkadaşlar? Namaz kılınız, namazı ayakta tutunuz, emrinden başka, rükû ediniz emrinden başka, secde ediniz emrinden başka. Kur'an-ı Kerim'de namaz hakkında bir bilgi var mı? Namazı şöyle kılacaksınız. Mesela sabah namazını kaç rekat kılacağız ey Allah'ım? Öğle namazını kaç rekat kılacağız ey Allah'ım? İkindi namazını kaç rekat, akşam ve yatsı namazını kaç rekat kılacağız diye Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayet gördünüz mü? Yok. Oysa Allah Resulü'nün ifadesiyle as-salatu imadu'd-din, namaz dinin direğidir. Bir başka hadis-i şerifinde ise Allah Resulü namazı olmayanın dini olmaz, dini yoktur diyor. Bu kadar önemlidir. Fakat namaz hakkında hiçbir bilgi yoktur. Ramazan hilalini görünce oruç tutun. Namaz hilalini, Ramazan hilalini görünce oruç tutun. Şevval hilalini görünce iftar edin. Orucun farziyeti hakkında bu iki ayetten başka ayet yoktur. Efendim, orucun nasıl tutulacağı, neyin orucu bozacağı, neyin bozmayacağı, bu konuda Kur'an-ı Kerim'de teferruat var mı? Yok. Bunlar şu anda benim aklıma gelenler. Mesela hurufu mukatta da yine öyledir. Elif, lam, mim, ha, mim, ayın, sin, kaf vel Kur'anil Mecid, yasin, taha, ayın, sin, kaf gibi hurufu mukatta dediğimiz harfler var. Mesela bunları Allah-u Teala niye koydu? Bunların anlamı nedir? Ne değildir? Oysa biz biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala biliyor ki, buyuruyor ki biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Biz bu kitabı aydınlatıcı bir nur olarak gönderdik. Elif, la, mimden Allah neyi aydınlattı? Biz nasıl aydınlandık? Bu manada bir açıklık yoktur. Bütün bunlar üst üste alt alta topladığımız zaman aşağıdan yukarı, şimdi yukarıdan aşağı saydığım gibi aşağıdan yukarı sayalım. En son şey örneğini verdik. Ramazan orucu örneğini verdik. Allah Resulü'nün uygulamalarına bakıyoruz. Allah Resulü nasıl oruç tutmuşsa biz öyle oruç tutuyoruz. Allah Resulü şu orucu bozar demiş, biz ondan sakınıyoruz. Allah Resulü şunu bozmaz demiş, biz ondan sakınmıyoruz. Ve nihayet Allah Resulü'nün varlığı ve Müslümanların da ona itaati neticesinde emredilmiş birçok şeyin teferruatı Kur'an-ı Kerim'de ne yapılmıştır? Arapça orijinaliyle hasfedilmiştir. Emrin arkasında muhafaza edilmiş, saklanmıştır. Ne ile muhafaza edilmiş? Muhammed Mustafa'nın varlığıyla hafzedilmiş.
Allahümme sallallahu aleyhi Muhammed.
Peygamber var ve Müslümanlara emretmiş. Israrla, defalarca, belki namaz emrinden çok, belki oruç emrinden çok peygambere itaat edin. Emri vardır. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Emri vardır. Bu itaate eklemlediği zaman, Allah kullarını peygambere itaate eklemlediği zaman bazı şeyleri makam itibariyle emreder, bazı şeyleri isim itibariyle emreder ve onun teferruatını kime bırakır? Peygamberinin diliyle açıklar. Mesela şeyi unuttum. Hacda tavafın nasıl yapılacağı, ihramın nasıl giyileceği, ihramın nasıl çıkarılacağı, ihram giyilecek bölge, bu bölgenin tayini, efendime söyleyeyim işte şeytan taşlamasının usulü, Meşaril Haram'da vakfenin usulü, Arafat'ta vakfenin usulü, bunların hepsi Peygamber Efendimiz'in uygulamalarıyla sabit olmuş şeylerdir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bir düzen kuruyor. İkinci aşama cevaba geçiyorum. Şimdi Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar insanların muhtaç olacakları anayasal kuralları belirlemiş bir kitaptır. Kıyamete kadar gerekli olan ilmi ve yasal mevzuları içerince o teferruata girmez. Onda teferruat olmaz. Teferruatını dolayısıyla hüccetine veya hüccetlerine bırakır. Peygamber onu teferruatlandırır. Peygamber onu açıklar. Zira Ehl-i Beyt aleyhisselamın eliyle gelen sünnet anlayışında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İmam Ali'ye dikte ederek yazdırdığı Cifr kitabı, İmam Ali aleyhisselama dikte ederek yazdırdığı kitap, camia kitabı, Hazreti Fatıma anamızın dilinden cari olmuş, Cebrail aleyhisselamın telkiniyle Hazreti Fatıma anamızın dilinden cari olmuş, İmam Ali aleyhisselam ise kaydetmiş, not etmiş olduğu Fatıma'nın musafı dediğimiz şeylerde bir yığın sayfalar, notlar vardır. Sadece Cifr kitabı şifreleme yöntemiyle yazılmıştır. Onun açılımını yazsanız ciltler dolusu kitap olacak. Bir başka İmam Ali Aleyhisselam'dan bir hadis vardır ki Fatiha'nın tefsirini yapsam, Fatiha'nın besmelesinin, B'sinin noktasının tefsirini yapsam bilmem kaç deve yükü kitap olur. Bu kitap böyle bir kitap. Çünkü kıyamete kadar ihtiyaçlarına cevap verecek. İkincisi bu kitap mecmu bir kitaptır. Tafsilata girmez. Üçüncüsü peygambere emire kilitlendikten sonra gerisine bakmaz. Ve isimlerin zikredilip zikredilmemesi Kur'an-ı Kerim'de çok önemli bir şey değildir. Bunun da delilini şuradan söyleyeyim size. Kur'an-ı Kerim'de en çok ismi geçen birey kimdir desem ne cevap verirsiniz?
İblis.
Hayır. Birey olarak ismi en çok geçen kişi Firavun'dur. Firavun'un ismi çok geçer. Resulullah'ın isminin kaç kere geçtiğini biliyor muyuz?
Dört
kere geçer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ismi dört kere geçer. Musa aleyhisselam'ın ismi ta 40'a yakın mı ne geçiyor? Oysa son peygamber kimdi bizim peygamberimiz? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Burası ikinci yaklaşımımızdı. Üçüncü yaklaşım, Kur'an-ı Kerim'de itaat makamı olarak Allah kendisinden ve peygamberden sonra bir makam zikretmiş midir, etmemiş mi? Buna bakmamız gerekir. Burası üçüncü aşama cevabımız. Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e, hemen hemen hepinizin de aklına geldiği gibi şu anda Nisa suresi ayet 59'da Allah itaat makamını sayıyor değil mi? Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, etiullaha, Allah'a itaat edin. Ve etiur rasule, ve rasulüne itaat edin. Bitti mi burada? Ve ulul emri minkum, ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Ulul emr, sizin işlerinizin sahibi. Hangi işlerimizin sahibi? Eğer sizin işlerinizin sahibi dediği zaman bir istisna, bir sınırlama, bir belirleme getirseydi o iş derdik. İşte namaz işi, oruç işi deseydi, zekat işi filan deseydi o işinizin sahibi gibi anlardık ve makamın yetki alanlarını da oradan anlardık. Bir sınırlama, bir belirleme getirmeyince geriye ne kalıyor? Sınırsızlık kalıyor. Hangi işlerimizin sahibi? Her işimizin sahibi. Dünya ve ahiret her işimizin sahibi. Her konuda bizim üstümüzde yetkili, her konuda bizim üstümüzde tasarruf sahibi. Bu kelimenin yapısından elde edildiği gibi bütünsel anlamda cümle yapısından da elde ediyoruz. Niye cümle yapısından elde ediyoruz? İtaat emri ilk nereden başladı? Allah'a itaat edin. Allah'a itaatin bir sınırı var mıdır? Hangi konuda itaat edeceğiz? Sınırsızdır orası da. Her konuda Allah'a itaat edeceğiz. Resulüne itaat edinde de gene bir tahsise gitmedi, özelleştirmeye gitmedi. Şu alanlarda Resulüne itaat edin diye. Orada da yok. Ve ulul emri minkümdeki vav atfiyle, vav bağlacı ile ulul emre itaat aynen Allah Resulüne itaat gibidir. Çünkü üçüncü bir kere itaat ifadesini kullanmadı. Etiullaha, itaat edin Allah'a. Ve etiur rasule ve ulul emri minküm. Ulul emri minküme itaat, Allah Resulüne itaat cümlesiyle beraber, kelimesiyle beraber zikredildi. Resule itaat nasıl sınırsızsa, Resulullah'a her işimizde itaat etmek, her emrinde itaat etmek zorundaysak, o ve ulul emri minküme de o çerçevede itaat etmek zorundayız, neticesi çıkar. Üçüncüsü çoğul gelir. Ve ulul emri minküm, sizden olan işlerinizin sahiplerine. Emir iş demektir. İtaat edin çoğuldur. Bu manadaki gelen hadisi şeriflere de bakıyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem'den sonra Allah'ın yeryüzüne diktiği sütunları olarak algıladığımız dininin sütunları, kendisinin delilleri ve hüccetleri olarak bildiğimiz 12 imamdan söz edilir. Burada 12 imamın adını saysa Kur'an-ı Kerim'in belagatına uygun düşünüyor. Sadece İmam Ali Aleyhisselam'dan bahsetse az önceki soruyu soran niye o zaman Ali'nin adı Kur'an'da geçmiyor diye mazeret getirenlerin sesi kesilecek miydi? İmam Ali Aleyhisselam'ın vefatından sonra aynı soru sorulmayacak mıydı? Bu ümmete her imamdan sonra aynı kaosu yaşatacak bir durum olmaz mıydı isim yazıldığı zaman? Dikkat ediyor muyuz buraya da? Dolayısıyla Allah-u Teala bazı şeylerin açıklanmasını Resulüne bırakmıştır. Bu Resulüne bırakmanın iki türlü hikmeti vardır. birinci hikmeti Kur'an'ın belagatının korunması. Mesela öğle namazını 4 rekat kılın, işte kıyam şudur, rükû şudur, secde şudur, secdede şunu okuyun, rükûda şunu okuyun gibi teferruat verse Kur'an-ı Kerim'in hem kıyamete kadar insanların ihtiyaçlarını bir araya toplayan kitap olma hacmini etkileyecek, hem belagat yöntemini. Çünkü dediğim gibi bu soruya cevap vermek için o kadar ciddi ilimlere ihtiyaç var ki, mesela belagatla neyi kastediyoruz? Kur'an-ı Kerim'in belagatı, Kur'an-ı Kerim'in en güçlü mucizelerinden, Peygamber Efendimiz'in en güçlü mucizelerindendir. İsa Aleyhisselam ölüleri diriltmiştir. İsa Aleyhisselam körlerin gözünü açmıştır. Bu mucize mi büyüktür, Kur'an'ın belagatı mı büyüktür diye sorduğunuz zaman ilim ehline derler ki Kur'an'ın mucizesi büyüktür. Ölüyü diriltmekten büyüktür şeyin. Kur'an-ı Kerim'in belagatı, mucizesi, dili. Zira biliyorsunuz bu konuyu, her peygamber kendi gönderildiği toplumun zirvede olduğu şeyin üstünde gelir, o toplumu aciz düşürür. Mucize zaten muhatabını aciz bırakan şey demektir. Rivayetlere göre de İsa Aleyhisselam döneminde tıp çok güçlüydü. Ve İsa Aleyhisselam mucizeleriyle tıbbı aciz bıraktı. Allah Resulü'nün döneminde ise edebiyat çok güçlü, belagat çok güçlü. Allah Resulü hem kendi diliyle hem Kitab-ı Kerim, Allah'ın Kitab-ı Kerim'iyle Arap şairlerini, Arap ediplerini, Arap belagatçılarını acze düşürdü. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in en temel mucizelerinden birinin gözetip kullanılması Allah'ın hikmetine uygun olan bir şeydir. İkinci boyutu ise ümmet nezdinde peygamberin itibarının tespit edilmesi, sabit kılınması ve ihtar edilmesidir. Allah peygambere itaat edin dedi mi? Dedi. Peygamber ise ta ilk vahide, ilk ayetlerin tebliğinin emredildiği gün kum fe enzir, kalk ve uyar yakınlarını, akrabalarını emri geldiği zaman Peygamber Efendimiz kalkıp akrabalarına kendisinin risaletini, Allah'ın uluhiyetini, rububiyetini tebliğ ettikten sonra ona ilaveten tebliğ ettiği ilk şey nedir kitaplara göre? Bu konuda Ali benim halifemdir, vasimdir, vezirimdir. Allah her ümmeti bir şeyle imtihan etmiştir. Salih kavminin imtihanı ne oldu arkadaşlar?
Deve.
Deve oldu değil mi? Efendim Nuh Aleyhisselam'ın kavminin imtihanı tufan ile oldu, gemi ile oldu. O gemiye binen kurtulacaktı, binmeyen helak olacaktı. Binmeyenler ki oğlu dahil binmedi ve helak oldu. İşte Musa Aleyhisselam'ın farklı, İsa Aleyhisselam'ın farklı, her ümmetin imtihanı kendine özel olmuştur. Allah Resulü'nün imtihanı ise imamlarımız aleyhisselamla ve peygambere itaatle olmuştur. Allah imamların, hüccetlerin yani o ulul emrin isimlerinin açıklanmasını Allah Resulü'ne vermiş, Allah Resulü'nün ilanıyla ümmetin Allah Resulü'ne itaati sınanmıştır. Eğer Ali'nin adı geçseydi itaatsizler Ali'ye itaatsiz olacaklardı. Buraya dikkat edin. Ali'nin ismi zikredilseydi kitapta Ali'ye itaatsizlik edenler Ali'ye itaatsiz diye adlandırılacaklardı. Oysa Allah öyle bir düzen kurdu ki Ali'nin ismini zikretmemekle Ali'ye itaat etmeyenin Allah'a isyankar olduğu sabit kılınmış oldu. Zira Ali'ye itaat etmeyen Allah Resulü'ne itaat etmemiş oldu. Niye? Ali'nin adını Allah Resulü açıkladı. Dolayısıyla Ali'ye itaat etmediğiniz zaman siz kime itaat etmemiş olacaksınız? Yok, zincirleme gidin. Peygamber'e itaatsizlik etmiş. Ben Muhammed'in ümmetiyim diyeceksin. Eğer Ali'nin adı zikredilseydi Kur'an-ı Kerim'de, Ali'ye itaatsizlik edene sen Muhammed'e muhalefet ettin diyemezdin. Sen Ali'ye muhalefet ettin derdin. Bu mantığı kullanırsak, bugün meracilere itaat etmeyen, bugün velayeti fakihe itaat etmeyene zincirleme olarak rahatlıkla diyoruz ki Allah'a itaatsizlik ettin. Eğer kitapta isim zikredilseydi o isime özgü itaatsizlikle suçlanırdı insanlar. Ve dediğim gibi devamı gelmesi lazım. Ali'den sonra Hasan'ın isminin olması lazım. Zira Ali'nin ismi olur da Hasan'ın olmazsa Ali'den sonra aynı kaos gene doğacak. Veya şimdiki söylediğim mantıkla Hasan Aleyhisselam'a itaatsizlik eden Hasan'a itaatsizlikle suçlanacaktı. Ali'ye itaatler sanki baki kalmış olacak. O şey yok. Allah Teala o isimleri değil makamı öne çekti. Ve ulul emri minkum. Şimdi buraya nereden geldik? Kur'an-ı Kerim'de Allah ve Resulü'nden sonra üçüncü bir itaat makamı var mı diye geldik değil mi? Üçüncü bir itaat makamı var mıymış? Varmış. Şimdi buranın iki ihtimali var. Ya biz kullar tarafından doldurulacak burası ya da burası Allah tarafından doldurulacak. Buranın da irdelenmesi lazım. Özetle geçiyorum. Bizim tarafımızdan doldurulabilir ihtimalini konuşalım. Biz nasıl dolduracağız orayı? Kendi içimizden ya seçtiğimiz birisi veya gücünü kuvvetini kullanarak itaat makamına gelen kişi yani otorite makamını ele geçiren kişilerle orası dolacak. Bu kişilere itaat, Allah Resulüne itaatle bir halkada, bir zincirde bir araya getirilebilir mi? Getiremez değil mi? Çünkü bunların da hata yapma ihtimali, zulmetme ihtimali her zaman vardır. İkincisi, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in bütünsel mantığı çerçevesinde söylüyorum. Asla kulunu soyut bir şeyle mükellef kılmaz. Bu hükme nereden varıyoruz? Mesela Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet yok. Allah sizi soyutla emretmez diye bir ayet yok. Fakat Kur'an'ın karakterinden buna varıyoruz. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Sizin takatınızın, vus'atınızın yetmeyeceği şeylerden Allah sizi sorumlu kılmaz. Soyut bir şeyin ne olduğunun somutlaştırılabilmesi bir güç, bir takat meselesidir değil mi? Soyut bir şeyi, Allah soyut bir şeyle emretti ki, neyi emretti? Kendi nezdinde malumdur. Allah'ın nezdinde maluma biz ulaşabilme gücüne sahip miyiz? Değiliz. Ve ulul emri minkum, sizden emir sahipleri soyuttur. Emirlik makamı bir makamdır. O makama bizim itaat etmemizi emreden Allah, o makam sahiplerinin kim olduğunu da bize açıklamak zorundadır değil mi? İfadeyi kasten kullandım. Allah için zorunluluk ifadesi kulağa çirkin geliyor. Fakat Allah'ın kendi üzerine hak olarak bildiği şeyler vardır Kur'an-ı Kerim'de. Bu Allah üzerine bir haktır. Allah vaadinden dönmez. Mesela Allah sözünden dönmez, dönmemelidir'i biz dediğimiz zaman kulağa çirkin gelir. Bu ifadeyi nereden kullanıyoruz? Allah bize bu edebi öğretti. Allah vaadinden dönmez. Allah kullarına zulmetmez. Dolayısıyla eğer bir şey ki o olmazsa Allah kullarına zulmetmiş olur. Oradan yola çıkarak biz deriz ki bunu böyle bırakmaz Allah-u Teala. Yoksa kullarına zulmetmiş olur. Soyutu biz bilemeyeceğimize göre buradaki ve ulul emri minkümden kastın kim olduğunu Allah-u Teala'nın açıklaması zorunluluğu olur. Allah açıklamış mıdır, açıklamamış mıdır? Nereden bakacağız? Kur'an-ı Kerim'den bakacağız. Kur'an-ı Kerim'de de bu sefer o makama dönük, o makamın bireylerine dönük işaretlemeler yapar bu sefer. Ey ehl-i beyt, muhakkak ki Allah sizden bütün ritsi gidermek ister. Ehl-i beyt. Şimdi ulul emir çok geniş bir alandı. Yani emir makamı. Kıyamete kadar o makama gelecek herkes anlaşılır. Eğer tahsis edilmezse. Dolayısıyla alan çok geniş orada. Ya ehl-i beyt dediği zaman alanı daralttı. Ve ulul emri minküme göre daralttı. Nereye kadar daralttı? Peygamberin ailesi. Peygamberin ailesine kim giriyor? Eşleri giriyor, damadı giriyor, torunları giriyor. Efendim, daha sonra bazı sahabenin zevkine göre tanımlarsak kendilerine sadaka caiz olmayan kimseler giriyor. Dolayısıyla burada da alan biraz şey. Fakat yine tefsir yöntemleriyle ve Peygamber Efendimizin tahsisiyle nasıl tahsis etti burayı Peygamber Efendimiz? Ağabasıyla tahsisi. benim ehli beytim işte bunlardır dedi. Abbas'ın altına aldı. Ali'yi, Fatıma'yı, Hasan'ı, Hüseyin'i. Bakın burada da yine aynı yöntem vardır. Yani çok önemli bir olaydır. Ehli beyt ismen zikrediliyor ve bu ehli beytin alanının ne olduğu konusunda İslam aleminde problem var. Peygamber Efendimiz'in tahsisine rağmen problem var. Dolayısıyla ehli beyt konusu Peygamber Efendimiz'in tahsisine rağmen hala bugün bırakın Allah Resulü'nün eşlerini, torunlarını, işte İbni Abbas'ı, Haşimoğullarını kapsar demeyi bütün ümmeti Muhammed ehli beyttir diyen insanlar var bugün. Allah Resulü'nün tahsisine rağmen. Dolayısıyla burada biraz geniş kaldı gene. Gidiyoruz, efendime söyleyeyim, Maide Suresi ayet 55'e. Muhakkak ki sizin veliniz, burada da yine üçlü bir şey geliyor, makam geliyor. Muhakkak ki sizin veliniz Allah, Resulü, iman edenler ve namaz kılanlar ki rükuda zekat verenler. Bu rükuda zekat veren kısmı itibariyle teke indiriyor. Müminler, namaz kılanlar gene umum oluyor. Yani yukarıdan aşağı böyle süzme bal gibi Allah-u Teala süzüyor. Allah, Resulü, o Resulün peteğinde bal bu sefer süzülüyor aşağı. Müminler, namaz kılanlar, rükudayken zekat veren. Rükudayken zekat veren de bir kişi var. Şimdi bunun isminin zikredilmesinden çok, bu da yine Arap belagatında bir yöntemdir. Okuduğumuz zaman anlayacağız arkadaşlar bunu. Bazı yerlerde bir kişi vardır, Allah çoğul bahseder. Belagat alimleri der ki buradaki çoğuldan maksat o tek bireyin fazlının ve kereminin ve Allah nezdindeki iltifatının derecesini ispat etmektir. Bazen çok kişiden tek diye bahseder. Burada da yine farklı bir edebiyat ve belagat yöntemi kullanılmıştır der. Şimdi burada çoğul ifadesi kullanılmıştır. Rükudayken zekat verenler, taftil sanatıdır diyorlar. Oysa rükudayken zekat verenler diye bir olgu pratik hayatta yok değil mi? Rükudayken zekat vermek de ne demek? Bu manada her iki ekolün kanallarından rükudayken zekat verenin bir kişi olduğu geliyor. O da kim? Ali. Ali'nin ismi orada zikredilse şimdi. Sizin veliniz Allah, Resulü, müminler, efendime söyleyeyim, ve namaz kılanlar ve rükudayken zekat veren Ali'dir diye Ali gelseydi. Hasan'ı nasıl ekleyecektik? Resulullah'tan sonra imamet konusunda ümmet içerisinde itaatsizlik çıkacak. Allah-u Teala o Resul'den sonraki imamın bir takım işaretlemelerini yapacak. Bu işaretlemeyi yaparken rükudayken Ali'ye zekat verdirecek. Ve bunu ayetine konu edecek. Sizin veliniz rükudayken zekat veren Ali'dir diyecek. Ali'dir deyince Hasan'a ne yaptırsın? Hasan'a da bir imge olsun, Hüseyin'e de bir imge olsun. Kur'an-ı Kerim'de 12 tane imge. Secdedeyken şarkı söyleyen, bilmem tahiyyattayken bilmem ne yapan bir yıl resim dizecek. Böyle bir şeyi Kur'an'a icbar etmek durumu söz konusudur. En son ayetlerden, çünkü bazı rivayetlere göre İkbal ayetinden sonra ayet de geldi gene rivayetler var. Kadiruhum'daki tebliğ ayetinden sonra gelen İkmal ayeti olayı net bir şekilde ortaya koyar. Fakat yine ne yapmaz? İsim zikretmez. Fakat orada öyle bir şeyden bahseder ki Allah Resulü'nün yaptığı bir fiili eylemden sonra. Neydi o fiili eylem? Ali'nin elinden tuttu kaldırdı. Ben küntüm Mevla fehâde Ali'yün Mevla. Ben kimin Mevlasıysam işte bu Ali de onların Mevlasıdır. Elinden tuttu kaldırdı. Ve bu resimden sonra Allah-u Teala işte bugün dininizi tamamladım. Din olarak İslam'dan razı oldu. Ve kafirlerin umudunu kesti. Artık bugün kafirlerin umudu kesilmiştir dedi. Kafirin neye umudu vardı? Bugün ne oldu da kafirlerin umudu kesildi? Orada yine dese ki İşte bu Ali'nin velayetini size ilan ettiğimden dolayı Kur'an-ı Kerim böyle deseydi. Peygamberden sonra Ali'yi veli tayin ettim, emir tayin ettim ve bununla da dininizi tamamladım dese ayet-i kerime. Ali'den sonra ne olacak? O zaman yine oraya da 12 tane isim yazacaksınız. Bu da Kur'an-ı Kerim'in hikmetine aykırıdır. Arkadaşlar bütün bu sözlerin en önemlisi de ben nezdimdekini söylüyorum. Ümmetin peygambere itaatle sınanmasıdır. Allah-u Teala buyurdu ki peygambere itaat edin. Ve peygamber efendimiz kendi vefatından önceki Üsame ordusunu düzenleyip gönderdikten sonra onlar itaatsizlik edip geri dönünce çıktı dedi ki ayet-i kerimeyi okudu. Muhakkak ki Allah peygamberleri kendilerine itaat edilmeleri şartıyla gönderir. Ben de sizin peygamberinizim. O halde ben size gidin diyorum. Gidin. Peygamberler itaat edilmek üzere gönderilmişlerdir. Ve peygamber diyor ki ben kimin mevlasıysam Ali de onun mevlasıdır. Bunu Kadiruhum programında da işlemiştim, eğer geldiyseniz hatırlarsınız. Bu hutbe uzun bir hutbedir arkadaşlar. Tarihten bu yana sadece bu kısmı üzerinden tartışma yapıldığı için bu kadar gibi geliyor insanlara. Hadisin devamında 12 imamı ismen ilan etmiştir. Ve bu sadece orada olmamıştır. Açın yine Yeşil Yayınlarından gelen, tercüme edilmiş, yayınlanmış olan Meveddet Pınarları kitabını okuyun. Allah Resulü hayattayken Yahudi alimlerin Allah Resulü'nün son peygamber olup olmadığını test etmek için sordukları sorulardan en son soru, peki senden sonra ne olacak sorusudur. O soruya Allah Resulü'nün verdiği cevapta İmam Mehdi Aleyhisselam'a accelallahu ferece 12 imamın adını sayar. Bu hadisin baş kısmı Sahih Buhari'dedir. Benden sonra imamet Kureyş'tedir. Sahih Buhari bu kadarını alıyor. Sayısı 12'dir kısmına kadar alıyor. Aynı hadis, aynı senetle geliyor. Yenabiül Meveddet'te, Meveddet Pınarları kitabında başlıyor Ali'den saymaya. Ali, Hasan, Hüseyin ve İmam Mehdi Aleyhisselam'a kadar ve İmam Mehdi'den bahsederken de bizim gaimimiz diye bahsediyor. Şimdi dolayısıyla ümmet peygambere itaatsizlik etmiştir. Bu ümmetin hani Münafıkun suresinin ilk ayetini hatırlıyor musunuz? Biz şehadet ederiz, yemin ederiz ki sen Allah'ın elçisisin. Sen Allah'ın elçisisin. Allah da şehadet eder ki, Allah da yemin eder ki onlar yalancıdır. Dedi mi Allah-u Teala? Kimleri anlattı burada?
Münafıkları anlattı.
Münafıkları anlattı değil mi? Arkadaşlar, peygamberden sonra imamın adı zikredilseydi, bu münafıkların Resulullah'ın risaletine inanmadıklarını anlatamazdık kimseye. Münafıkların açığa çıkması. Bu konuyu da yine eklemlemek için şu hadisi şerifi çok iyi bilmemiz lazım. Yine her iki kanalda zikredilmiş hadisi şeriftir. Ey Ali, ben şirkle ve küfürle savaştım, sen nifakla savaşacaksın. Ali, iman ile, müminler ile münafıkların ayırt edicisidir. Ve sahabenin dilinden aktarırsak bu boyutu, biz münafıkları Ali ile olan ilişkilerine göre belirlerdik. Bir başka hadis, ey Ali, seni ancak münafıklar sevmezler. Seni ancak müminler severler. Önemsiyorum o cümleyi, dolayısıyla tekrar ediyorum. Eğer isim zikredilseydi, Ali aleyhisselam ismi geçseydi, Resulullah'a münafık olanları biz tespit edemezdik. Ali'ye itaatsizlikle suçlanırlardı. Yani dönemin imamına itaat etmemiş adamlar. Oysa arkadaşlar, bugünkü hüccete itaat etmeyen İslam mantığına göre ta Resulullah'a itaat etmiyor demektir. Ama Kur'an'da Ali zikredilseydi en fazla Ali'ye itaatsizlikle kalacaktık. Oysa yok. Önce şeyi anlamak lazım. Yani mevzu anlaşıldıktan sonra pratik durumun ne olduğunu Allah'a bırakmak lazım. Oraya karışmamak lazım. Yani münafıkların sayısını da sayamayız. Müminlerin sayısını da sayamayız. Biz elde ettiğimiz ilimle doğru nerede orada olmanın imkanını yakalamış oluruz. Gerek o gün olsun, gerek bugün olsun, ne kadar insan münafıktır, ne kadar insan mümindir, bunu bizim zaten tespit etmemiz mümkün değil. İmam Ali Aleyhisselam'ın bir sahabesine verdiği cevap da olduğu gibi, sen git hakkı öğren, hakkı bilirsen hakkının kim olduğunu bilirsin. Sen git batılı öğren, batılı bilirsen kimin batılda olduğunu bilirsin. Dolayısıyla biz burada hakkı bilelim, o hakka göre de amel etmeye çalışalım. Bırakalım gerisi Allah'ın işidir. Şimdi son cevabımı veriyorum. Mantıksal açıdan son cevabımı veriyorum. Arkadaşlar bazı şeylere delil gerekmez. Çünkü onlar gerek dil yapısı açısından gerekse halkın içerisindeki oluşturduğu umumi manzara açısından oturmuştur. Onun delile ihtiyacı yoktur. Örnek olarak bir tane vereyim. Bir insana sen neden toprağa secde ettin sorusunu sormak Arapça konusunda insanın cehaletini açığa çıkarır. Bir insana sen neden toprağa secde ediyorsun diye soru soranın mutlaka Arapça bilmediği. Mesela bunu bir araba sorsan üstüne gülersen. Çünkü Arapça lügatında secde kelimesinin anlamı yüzün toprağa sürülmesidir. Burayı anladınız mı? Secde kelimesi yüzün toprağa sürülmesidir. Dolayısıyla ben secde ediyorum diyen bir insan alnını toprağa koyduğu zaman niye toprağa koydun diye o insana soru sorulmaz. Aksine ben secde ediyorum diyen bir insan gider alnını halıya koyarsa sen alnını niye halıya koydun diye soru sorulur ona. Çünkü Arapça dil kurallarının dışında bir şey yapmıştır adam. Dışında bir şey yapılıyorsa ona özel bir ayrı delil istenir. Mesela o adam da bize şöyle bir delil getirebilir ki ben Allah Resulü'nün halıya secde ettiğini gördüm, onun için halıya secde ettim diye bir delil getirmesi lazım. Yani delil halıya secde edenden istenir. Delil efendime söyleyeyim işte satene secde edenden, kumaşa secde edenden istenir. Ama toprağa secde edenden delil istenmez. Çünkü secde demek yüzün toprağa sürülmesi demektir. Arkadaşlar ilk inzar ameliyesiyle beraber Ali'nin hilafeti ve vesayeti ümmet içerisinde sabit olan bir şeydir. Öğlen namazının 4 rekat, sabah namazının 2 rekat oluşu gibi bütün ümmeti Muhammed biliyor ki Allah Resulü'nün vasisi Ali'dir. Bütün ümmet biliyor bunu. O gün itiraz edenler de bunu biliyorlar. İtaat edecek olanlar da biliyor, itaat etmeyecek olanlar da biliyor. Kur'an-ı Kerim'de Ali'nin isminin zikredilmesi malumun ilamı olur ki bu Kur'an'ın belagatına uymaz. Allah malumun ilamını yapacak kadar Kur'an-ı Kerim'in dilini bozmaz. Malum olan bir şeydir o. Malum kılınmıştır ve ilk günden itibaren malum kılınmıştır. Geriye ümmetin itaati kalmıştır. Ümmet ya itaat eder ya etmez. Allah bizi itaat edenlerden olsun. Amin.